Ayrım 31.
Sayfa 319. Aşağıdaki salonda Melanie, üzüntü içindeki aileye başsağlığı dilemeye gelen komşularla alçak sesle hem konuşuyor, hem de Mrs. Elsing'in, Mrs. May'de geçici olarak verdiği bir yaz elbisesini elindeki iğne ve makasla düzeltmeye çalışıyordu. Ev boya kokusuyla dolmuştu. Mutfakta içi siyah boyaya basılmış elbiselerle dolu olan çamaşır teknesi kaynıyordu. Aşçı kadın hıçkıra hıçkıra Mrs. May'in kaynayan elbiselerini bir sopayla karıştırıyordu. Scarlett, ne var ne yok diye yavaş sesle Melanie'ye sordu. Bir damla gözyaşı yok. Eğer kadın ağlamıyorsa iş kötüdür. Ben erkeklerin ağlamadan bir üzüntüye nasıl katlandıklarını hep düşünürüm. Sanırım bu onların kadınlardan daha güçlü ve cesur olmalarından ileri geliyor. Cenazeyi buraya getirmek için Pensilvanya'ya gideceğini söyledi. Doktor hastaneyi bırakamaz. Bu Mrs. Maid için çok acı ve korkunç olur. Fiil niçin gitmiyor? Mrs. Maid onu yanından ayırmak istemiyor. Onun ani bir kararla orduya katılmasından korkuyor. Fiil oldukça büyüdü. Biliyor musun, şimdi askere 16 yaşında olanları da alıyorlar. Melanie'nin üzüntülü hali sürüyordu. Gözyaşları düzeltmeye çalıştığı yas elbisesinin üzerine akıyordu. Soluk alışları ise sakindi. Savaşın devam ettiğine ve Ashley'nin öldüğüne ya da bugün yarın öleceğine kuşku duymuyor gibiydi. Scarlett'in kalbi ise üzüntüden paramparça olmuştu. Genç kadın Butler'ın söylediklerini Melanie'ye anlatmak mı, yoksa bu üzücü durumu kendisine saklamak mı gerektiğine bir türlü karar veremiyordu. Sonunda Ashley'nin akıbetinin onu bu kadar kıvrandırdığını, Melanie'nin bilmemesinin daha iyi olacağını düşündü. Bu sabah Bitibet ve Melanie de dahil herkesin kendisinin kaygılı halini fark etmediğine sevindi. Scarlett de yaz elbisesinin düzeltilmesi için Melanie'ye yardım ediyordu. Aradan epey zaman geçtikten sonra sokaktan gürültüler geldi. Merakla pencereye koşuşup perde aralığından Doktor Maid'in atından indiğini gördüler. Omuzları çökmüştü. Başını öyle eğiyordu ki sakalı göğsünün üzerine yelpaze gibi yayılıyordu. Ağır ağır içeri girdi, şapkasını masaya bıraktı. Bir söz söylemeden yorgun adımlarla merdiveni çıkmaya başladı. Hemen sonra Phil aşağıya geldi. Bu çocuğun sarsak bacakları vardı. Kollarıyla gereksiz hareketler yapardı. İki genç kadın onu yanlarına çağırdılar. O bu çağrıya uymayarak verandaya çıktı. Yere oturarak başını ellerinin arasına aldı. Melanie içini çekti. Öfkeli olduğu her halinden belli. Çünkü savaşa gitmesine izin vermiyorlar. Henüz 15 yaşında. Ah Scarlett, böyle bir çocuğa sahip olmak ne büyük mutluluk. Scarlett, Darcy'nin acı sonunu düşünerek sordu. Savaşa gidip ölsün diye mi? Hiç olmamaktansa insanın savaşta ölen bir oğlu olması daha iyidir. Melanie'nin sesi heyecandan kısılmıştı. Anlayamazsın Scarlett. Çünkü senin küçük Wade'in var ama benim... Ah Scarlett... Ne kadar istiyorum bir çocuğum olsun diye. Bu acı itirafımı ayıplıyorsun değil mi? Sen de çok iyi bilirsin ki bütün kadınlar bunu ister. Scarlett alay etmemek için kendini tuttu. Eğer Allah isterse, yani Allah eşliği korursa bu sıkıntıyı aşmak kuvvetini göstereceğim. Eğer ölürse ben de ölmek isterim. O zaman Allah bana gereken cesareti verir sanırım. Eşliden beni teselli edecek bir oğlum olmazsa onun ölümüne katlanamam. Ah Scarlett, sen ne talihli kadınsın. Ne yazık ki Charles'ı kaybettin ama ondan bir oğlun var. Oysa Ashley ölürse bana ondan bir şey kalmayacak. Scarlett, beni affet ne olur. Seni kıskandığım için. Kendini bir mahkum gibi hisseden Scarlett birden bağırdı. Kıskanmak mı? Beni mi? Çünkü senin bir oğlun var. Benimse yok. Bazen Wade benim oğlummuş gibi davranıyorum. Evli bir kadının çocuğu olmaması ne kötü şey. Scarlett, haydi oradan sen de diyerek Melanie'yi teselli etmeye çalıştı. Sonra elindeki işe eğilmiş olan bu narin ve utangaç kadına baktı. Melanie birkaç çocuk isteyebilir ama onları taşıyacak bir vücuda sahip değil diye düşündü. Vücudu 12 yaşında bir kızınki kadar, kalçaları dar, göğsü de çok düz. Scarlett Melanie'nin bir çocuğu olabileceği fikri üzerinde durmaktan kaçındı. Eğer Melanie'nin Ashley'den bir çocuğu olsaydı, bu yalnız ona ait olan bir şeyi kendisinden almak olacaktı. Wade için söylediklerime gücenmediğini sanırım. Onu o kadar çok seviyorum ki. Aptallık etme Melanie, diyen Scarlett, cevap vermiş olmak için konuştu. Sonra, haydi git, Phil ile meşgul ol. Çocuk verandada ağlayıp duruyor. 8. Virginia'dan sürülen ve Gettysburg bozgununda bitkin düşen ordu, kış karargahını Rapidon'da kurdu. Noel yaklaştığı için eşliği izinli olarak evine geldi. Onu 2 yıldır göremeyen Scarlett, hasretinin şiddetinden korktu. 12 meşelerin büyük salonunda Melanie ile evlendiklerinde artık onu olağanüstü bir aşkla sevemeyeceğini sanarak kalbi kırılmıştı. Şimdi o günkü duygularının oyuncağı elinden alınmış şımarık bir çocuğun davranışlarından ibaret olduğunu biliyordu. Çünkü şimdi eşliği korumaya çalıştığı sessizlikle ve giderek artan hayallerle bilenmiş bir aşkla seviyordu. Yaz güneşinin keten rengine dönüştürdüğü kumral saçlarıyla eşli Wilkes, savaştan önce umutsuz bir aşkla sevdiği, durgun, ağırbaşlı erkekten çok daha farklı, bir kez daha çekici olmuştu. Zayıflamış, yüzü bronzlaşmıştı. Süvari subayları arasında pek moda olan uçları düşük, uzun kumral bıyıkları, ona mükemmel bir asker tipi veriyordu. Üstünde askerliğin gereği olan bir üniforma, sağ yanında bir tabanca kılıfı, ayağında cila isteyen çizmeler, sol yanında kıvrık kınlı kılıcı ve kararmış mahmuzları vardı. Komuta etmek alışkanlığı ona güven ve güç kazandırmıştı. Dudaklarının yanında belirmeye başlayan çizgiler ona ciddi bir görünüm veriyordu. Yüzünde ve parlak gözlerinin soğuk bakışlarında büyük bir değişiklik olmuştu. Eski ağırlığı ve gevşekliği gitmiş, yerine her an atılmaya hazır kedi canlılığı gelmişti. Onda sinirleri keman teli gibi sürekli gergin, kaygılı ve uyanık bir hal vardı. Gözlerindeki yorgunluk çok meşgul olduğunu gösteriyordu. Yüzünün ince kemikleri yanık derisini delmek ister gibiydi. İşte bu Scarlett'in aşık olduğu yakışıklı eşliğiydi. Ama eskisinden ne kadar farklıydı. Scarlett Noel'i tarlada geçirmeyi tasarlamıştı. Ancak eşliğinin telgrafından sonra dünyada hiçbir kuvvet, hatta annesinin çağırması bile onu Atlanta'dan ayıramazdı. Eğer eşliği 12 meşelere gidecek olursa, onun yanında olabilmek için hemen tarlaya koşacaktı. Tarlaya gitmek ve bu kadar uzun 2 yıldan sonra onu görememek, onun sesini işitememek, gözlerinde kendisini unutmadığını görememek. Bu mümkün olabilir miydi? Asla olamazdı. Dünyanın bütün anneleri içinde olsa bunlar feda edilemezdi. Fakat Ashley kendisini gelip almaları için ailesine yazmıştı. Mr. Wilkes, Honey ve India'da daha önceden Atlanta'ya gelmişlerdi. Ashley, Noel'den 4 gün önce yine kendisi gibi izinli gelen 4 arkadaşıyla beraber evine döndü. Bunlar bir türlü öksürükten kurtulamayan, zayıf ve kemikleri çıkmış Kate Calvert, 1861'den beri ilk kez izin aldıkları için sevinçlerinden burunlarının ucunu göremeyecek kadar sarhoş olan gürültücü ve kavgacı Alex'i. Ashley onların hepsini Pitipet'in evine götürdü. Horozlar gibi ve Pitipet halayı daha önce öpmek için birbiriyle çekişen 2 kardeşe bakan Kate, ''Bunları bir gören olsa bizim Virginia'da savaştığımıza inanmaz.'' dedi. Sonra sert bir sesle konuştu. ''Onlar Richmond'a geldiğimizden beri içiyorlar. Durmadan birbirlerini itip kakıyorlar. İnzibatlara da kafa tuttular. Eğer eşliği olmasaydı Noel'lerini hapishanede geçireceklerdi.'' Scarlett bu gürültü patırtıdan mı yoksa heyecanlandığı için mi bilinmez adeta hiçbir şey işitmiyordu. Ama eşliğiyle aynı çatı altında olmaktan çok mutluydu. 2 yıldır başka erkekleri nasıl olup da yakışıklı, sevimli, çekici bulmuştu? Hatta kalbinde eşliğinin aşkı varken nasıl olmuş da onların kendisine kur yapmalarına izin vermişti? İşte artık o evine dönmüştü. Onları yalnız yerdeki halı ayırıyordu. Melanie ile India'nın arasında oturduğu kanepeden ona her bakışında gözyaşlarına boğulmamak için bütün gücünü harcıyordu. Ashley'nin arkasında ayakta duran Honey onun omuzuna dayanmıştı. Ah Scarlett'in kolunu onun koluna geçirerek oturmaya hakkı olsaydı. Sağlıklı olup olmadığını anlamak için ceketinin üstünden kolunu okşayabilseydi, elini tutsa ve neşeden boşalan gözyaşlarını silmek için onun mendilini kullanabilseydi. Melanie bütün bunlara izin verirdi, ondan utanmıyordu. Ara sıra elini yanağına, onun tam öpmüş olduğu yere götürüyordu. birden ona dudaklarının temasını bildiren heyecanını hissetti. Ve bu anımsama üzerine eşliğe gülümsedi. Melanie ilgisiz görünen bir tavırla onun kollarına atılmış ve bir daha gitmesine izin vermeyecekmiş gibi kollarıyla onu sarmıştı. Melanie'nin onu kucaklamasından sonra India ile Honey eşliği göğüslerinin üzerinde sıkmışlardı. Babası ağırbaşlılık ve ciddiyetle sevgisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir taşkınlıkla onu öpmüştü. Sonra sıra heyecanından küçücük ayaklarının üzerinde sıçrayan Pitipet halaya gelmişti. Ve en sonunda da ona doğru dönmüş ve ''Ah Scarlett güzelim'' diyerek onu yanağından öpmüştü. Bu öpücük ona söylemek istediklerini aklından alıp gitmişti. Kendisini dudağından öpmemiş olduğunu ancak birkaç saat sonra anımsayabildi. Yalnız bulunsalardı ve kendisine doğru eğilerek onu uzun zaman göğsünde tutsaydı ne kadar güzel olurdu diye üzülerek düşündü. Ama gariptir, bu düşünce onu öyle sevindirdi ki bu hayalin gerçek olduğunu sandı. Ama her şey yeri ve zamanı gelince olacaktı. Önlerinde tam bir hafta vardı. Zaten onunla baş başa kalma fırsatını da bulacaktı. O zaman ona şöyle diyecekti. Yalnız bizim bildiğimiz patikalarda birlikte yaptığımız at gezintilerini anımsıyor musunuz? Tara'nın yollarında dolaşırken bana şu şiiri okuduğunuz akşam ayın bize nasıl baktığını anımsıyor musunuz? Bu şiirin adı neydi? Ayak bileğimi incittiğim ve sizin beni güneş batarken kollarınızın arasında eve götürdüğünüz o ikindi vaktini anımsıyor musunuz? Scarlett'in anımsıyor musunuz diye bitirebileceği ne kadar çok sorusu vardı. Bütün kontluğu tasasız çocuklar gibi boydan boya gezmişlerdi. Melanie'nin henüz ortaya çıkmadığı bu güzel ve renkli günlerle ilgili ne kadar çok ortak anıları vardı. İşte bütün bunları konuştukları sırada onun gözlerinde bir itiraz izine rastlayacağını umuyordu. Scarlett onun Melanie'ye karşı beslediği aile sevgisine rağmen yine de eşliği sevmeye devam edecekti. Hem de gerçeği itiraf ettiği o piknik günündeki kadar ihtirasla sevecekti. Ama eşliği ona karşı aşkını açıklayacak olursa ne yapacaklarını hiç düşünmedi. Şimdi yalnızca onun sevdiğini bilmekle yetinecekti. O bekleyebilirdi ve Melanie'nin eşliğe sokulmasına, mutluluktan ağlamasına fırsat verebilirdi. Nihayet onun da saati gelecekti. Ayrıca şu küçücük Melanie de aşktan ne anlıyordu? Evdeki heyecan biraz yatıştığı zaman Melanie, ''Sevgilim, işte siz bir hırsız gibi giyinmişsiniz. Üniformanız düzeltilmiş ama niçin mavi kumaşla yamanmış?'' Eşliği üstüne başına bir göz gezdirerek, ''Oysa ben kendimi olağanüstü şık sanırdım.'' diye cevap verdi ve şöyle devam etti. ''Üniformamı Moz düzeltti. Öyle sanıyorum ki bu adam savaştan önce eline iğne iplik almamıştır. Böyle olduğuna göre ortaya çıkan bir üniforma bile çoktur. Mavi yamalara gelince yırtık bir pantolon giymek ya da bir Yankee'nin üniformasından kesilmiş parçalarla onu yamamak arasında birini yeğlemek gerekiyordu. En önemlisi kocanızın evine yalın ayak gelmediğine şükredin. Bir iki hafta önce çizmelerim beni terk etti. Eğer iki Yankee izcisini öldürmek şansına sahip olmasaydık ayaklarıma yırtık çanta bezi sarmış olarak dönecektim. Allah'tan Yankee'lerden birinin çizmesi bana tam geldi.'' Derisi yırtık çizmelerini beğendirmek için uzun bacaklarını uzattı. Kate, ''Öteki Yankee'nin çizmeleri benim ayağıma uymadı ne yazık ki.'' diye söze karıştı. ''Onlar biraz küçük geldi bana. Bu yüzden fena halde canım yanıyor. Ne var ki bu tatsızlık benim eve sapasağlam dönmeme engel değil.'' Tony, ''Şikayet ettiğin bu çizmeler benim aristokrat ayağıma tam gelecekti.'' dedi. ''Annemin karşısına bu salapuryalarla çıktığım için çok utandım. Savaştan önce böyle çizmeleri zencilerimiz bile giymezdi.'' Cade'in çizmelerine göz diken Alex de konuşmadan duramadı. ''Yolda onu kendisinden alırlar. Benim annemle bir sorunum yok. Ama Dimitri Mondro'nun ayakkabımdan çıkan parmaklarımı görmesini istemem.'' Tony yan yan kardeşine bakarak bağırdı. ''Onları ilk önce ele geçiren bendim.'' Fontaine kardeşlerin her zamanki kavgalarına başlamak üzere olmalarına üzülen Melanie, tartışmayı kısa kestirip onları barıştırdı. ''Küçükler, size gösterecek güzel bir sakal gerdanlığım var.'' diye konuşmaya başlayan eşli, acemi bir berberin yara üzerinde bıraktığı kıllı çenesini ovuşturdu. ''Bu çok güzel bir sakaldır. Jeb Stuart ya da Red Bedford Forest'ta bile bu kadar güzel sakal yoktur. Ama Richmond'a geldiğimiz zaman şu iki Fontaine sakallarını kestirdikten sonra benim sakalımı da yok etmeye kalkıştılar. Beni yere yatırdılar ve zorla tıraş ettiler. Allah'tan kafam da sakalımla birlikte gitmedi. Bıyıklarım ise Evan ve Cade'in yardımlarıyla kurtuldu. Alex, onu dinlemeyin Mrs. Wilkes dedi. Bize teşekkür etmelisiniz. Yoksa onu tanıyamazdınız. Hatta eve sokmazdınız. Bizi jandarmaların elinden kurtardığı için ona bu iyiliği yaptık. Konuşmasını Ashley'e dönerek şöyle sürdürdü. Eğer bir sözcük daha söylersen bıyığını da keseriz. Ashley'nin koluna ürkek bir halde asılmış olan Melanie, onların herhangi bir zorbalığı yapmaya yetenekli olduklarını bildiği için acele cevap verdi. Yo, hayır, teşekkür ederim. Onu böyle daha güzel buluyorum. Yarı ciddi, yarı şaka selam veren Fontaine'ler, o demek aşk dediler. Ashley bu delikanlıları Pitipet Alan'ın arabasıyla gara götürmek için soğuk havada sokağa çıktığı sırada Melanie, Scarlett'i kolundan tuttu. Üniforması acınacak halde değil mi dedi. Benim diktirdiğim ceket ona bir sürpriz olabilir. Ah keşke pantolon için yeterli kumaşım olsaydı. Ashley için hazırlanan ceket Scarlett için acı bir konuydu. Çünkü bunu ona kendisi Noel armağanı olarak vermek istiyordu. Üniformalık kurşuni yün kumaş kırmızıdan daha pahalıya mal oluyordu. Ashley de bütün arkadaşları gibi el dokusu kaba bir kumaştan dikilmiş bir üniforma giyiyordu. Ayrıca bu kumaş pek yaygın değildi. Birçok asker ceviz rengine boyanmış Yankee üniforması giyiyordu. Melanie bir ceket dikmeye yetecek kurşuni kumaş bulmak mutluluğuna pek az kavuşuyordu. Hastanede baktığı Charleston'lı bir yaralı öldüğü zaman annesine bir mektupla birlikte yanında bulunan tüm parasını da göndermişti. Mektupta çocuğun çektiği acılardan söz etmek yerine son saatlerine ait heyecan verici cümlelere yer vermişti. Daha sonra iki kadın birbirine mektup yazmayı sürdürdüler. Ölen askerin annesi, Melanie'nin cephede kocası olduğunu öğrenince, ona oğlu için satın aldığı kurşuni kumaşı ve bakır düğmeleri göndermişti. Bu kalın, yünlü, parlak ve insanı sıcak tutan bir kumaştı. Kuşkusuz ablukayı kıranlar getirmişti ve çok pahalıydı. Melanie ceketin Noel sabahına hazır olması koşuluyla bir terziye vermişti. Scarlett ise üniformayı tamamlamak için gereken her şeyi vermeye ve yapmaya hazırdı. Ama Atlanta'da gerekli kumaşı bulmak mümkün değildi. Gerçi o Ashley'e bir Noel armağanı hazırlamıştı ama Melanie'nin kurşuni ceketinin yanında çok sönük kalıyordu. Bu armağan yüzbaşı Butler'ın kendisine Nassau'dan getirttiği ve içinde değerli iğneler, iki makara ipliği ile iki küçük makasın bulunduğu küçük bir dikiş kutusu ve üç patiska mendilden ibaretti. Ama ona çok daha özel bir armağan vermek isterdi. Bu bir kadının kocasına armağan edeceği bir şey olmalıydı. Örneğin bir gömlek ya da bir şapka veyahut uzun kollu bir çift eldiven gibi. Evet, bedeli ne kadar olursa olsun ona güzel bir şapka gerekirdi. Ashley'nin başındaki dibi yassı polis başlığı ona gülünç bir hal veriyordu. Scarlett bu başlıklardan daima korkmuştu. O, Stonewall, Jackson'ın bu tip başlığı fötr şapkaya yeğ tutmasına hiç önem vermiyordu. Jackson böyle giyiyor diye bu başlıklar daha güzel değildi. Ne yazık ki Atlanta'da bulunan şapkalar ise kaba yünden yapılmıştı. Ayrıca bunlar maymunları gülünç kıyafete sokmaya yarayan polis başlıklarından daha da çirkindiler. Şapka sorunu Scarlett'in aklına daima Butler'ı getiriyordu. Yüzbaşının yaz için panamaları, törenler için kunduzdan silindirleri, av şapkaları, siyah ve mavi fötrleri vardı. Ah ah, sevgili eşli boynuna doğru akan yağmur sularıyla sırılsıklam olurken onun bu kadar şapkaya ne ihtiyacı vardı? Butler'dan siyah şapkasını vermesini istemeye karar verdi. Ona kurşuni bir kurdele geçiririm ve Ashley'nin adının baş harflerini işlerim. Bu çok güzel olur diye düşündü. Bir an duraksadı. Açıklama yapmadan şapkayı istemek mümkün olamazdı. Ashley'e vermek için şapkasını istediğini de Butler'a söyleyemezdi. Ashley'nin adını duyar duymaz şeytan gibi gülüp kaşlarını kaldıracak ve reddedecekti. Belki de onu üzecek bir yalan uyduracak, hastanedeki bir askerin şapkaya ihtiyacı olduğunu söyleyecekti. Ama Butler'a da gerçeği açıklamaktan başka bir şey yapamayacağını da biliyordu. Scarlett birkaç dakika bile olsa eşliyle yalnız kalabilmek için çeşitli manevralar yapıp durdu. Ama bütün bu ikindi boyunca Melanie onu bir an olsun yalnız bırakmamıştı. India ile Honey de soluk gözleriyle evin her yanında onu izlediler. Oğluyla iftihar eden John Wilkes bile eşliyle baş başa kalıp konuşamadı. Akşam yemeği de savaş hakkında sorulan sorularla geçti. Savaş, savaş. Savaşla kim ilgiliydi ki? Scarlett eşlinin bile bu konuya yanaşmak istemediğini düşündü. O sohbeti çoğunlukla hararetlendirmesine rağmen savaştan çok az söz ediyordu. Erlerin şakalarını, eğlenceli öykülerini anlattı. Yokluk ve açlıktan, çekilen acılardan söz etmekten kaçındı. Gettysburg bozgunu sırasında taburunun yanından atıyla geçen ve askerlerine ''Beyler, Georgia alayına mı mensupsunuz? Öyleyse Georgialılar, biz sizden vazgeçemeyiz.'' diye bağıran General Lee'nin ayrıntılı bir portresini çizdi. Scarlett onun cevap vermek istemediği soruların sorulmasını engellemek için uzun uzun konuştuğunu seziyordu. Babasının kaygılı bakışıyla karşılaştığında eşliğinin kalbinde neler saklayabileceğini büyük bir üzüntüyle düşündü. Ama bu üzüntüsü çabuk geçti. Çünkü Scarlett'in gönlünde yalnız bir mutluluğa ve eşliğiyle yalnız kalabilmek için ateşli bir isteğe yer vardı. Bu parlak ve doyumsuz mutluluk, şöminenin çevresinde olan aile bireylerinin esnemeye başladığı ve Mr. Wilkes ile kızlarının odalarına gitmek üzere kalktıkları zamana kadar sürdü. Peter'ın elindeki şamdanla yol gösterdiği ve eşli Melanie, Pitipet ile birlikte merdivene geldiği sırada kalbinin buz gibi olduğunu hissetti. Her ne kadar bütün ikindi ve akşam boyunca bir dakika bile baş başa kalamadıysa da yine de bu ana kadar eşli kendisine ait olmuştu. Evet, kendisinin de o. Ama şimdi artık Allah rahatlık versin demek gerekiyordu. Yüzü biraz kızaran Melanie titriyordu. Korkuya kapılmış gibi bir hali vardı. Ama yine de neşesinin sıkılganlığına üstün geldiği görülüyordu. Eşli yatak odasının kapısını açıp hızla içeri girdiği zaman gözlerini bile kaldırmadı. Eşli çok kısa selamlaştı ve Scarlett'e bakmadı. Kapı kapanınca şaşkınlaşan Scarlett, birden içinden bir şeylerin koptuğunu duydu. Evet, eşi artık ona ait değildi. O Melanie'nindi ve Melanie bütün ömrü boyunca eşiyle birlikte bir odaya girmeye ve kapıyı kapatmaya, onunla bütün dünyadan ayrı yaşamaya haklı olacaktı. Şimdi eşi dönmek, Virginia'ya doğru yola çıkmak, tekrar kar, tipi, yağmur altında uzun yürüyüşler yapmak, karnı aç nöbet tutmak, İnce ve narin vücudunu tekerlek altında ezilen bir karınca gibi toprakta kaybolma tehlikesine bırakmak üzereydi. Hafta bir rüya hızıyla geçip gitti. Çam dalları ve Noel ağaçlarının kokularıyla dolu, küçük mumların ışıklarıyla ve evde yapılan süslemelerin ışıltısıyla nurlanan bir rüya gibi akıp geçti bu 7 gün. Her anı kalbin çarpıntıları kadar hızlı geçti bu rüyanın. Bu her dakikası sevinç ve acıyla birlikte yaşanan bir haftaydı. Bu rüzgar gibi geçen 7 günü Scarlett'in ancak eşliğinin gidişinden sonra anımsayacağı ve önünde kalan uzun aylardaki boş zamanlarında üzerinde uzun uzun düşünebileceği birçok olayla doluydu.